Ayrım 17, sayfa 153. Sabahın ilk esnemesini duyduğumda uyuyan yakışıklı prens numarasına başvurdum. Nasıl davranmam gerektiğini bilemiyordum. Beni ayrı bir yatakta değil de yanı başında bulunca çok şaşıracak mıydı? Eşyalarını toplayıp banyoya kaçacak, arkasından kapıyı mı kilitleyecekti? Hemen Ramsey ile annesinin yanı başına mı dönmek yoksa kampa geri mi götürülmek isteyecekti? Ama benim loğucuğum kafadar kızdı. Bakışlarının üzerimde gezindiğini hissediyordum. Sonunda o güzel gülüşüyle kıkırdamaya başladığında gözlerinin içinin güldüğünü adım gibi biliyordum. Yatakta dönerek benim tarafıma yanaştı. Ilık kumral saçları köprücük kemiğini örttü. Pek de başarılı olmayan bir uyanma taklidi yaptım. Ses çıkarmadan yatıyorduk. Saçlarını uslu uslu okşadım. Yavaşça öpüştük. Öperken diliyle ağzımı yoklayıp içinde kelebekler gibi uçtuğunu görünce aklım yerinden çıkacak gibi oldu. Küçük yaşta sevici bir veletten almıştı derslerini. Bu numaraları Charlie falan öğretmiş olamazdı. Ağzımın payıyla birlikte dersimi de alıp almadığımı anlamak istercesine geri çekildi. Gözlerini üzerimde gezdirdi. Şakaklarını al basmış, dolgun alt dudağı pırıl pırıl parlıyordu. Sonum gelmişti artık. Sonra birdenbire gürültülü bir neşeyle su peciklerinin en büyük özelliği ağzını kulağıma dayadı. Uzun bir süre aklım kulağıma boşalan ateşli sağanağı tek tek sözcükler halinde kavramaktan aciz kaldı. Bir kahkaha daha atıp eliyle saçlarını geriye çekti. Bir daha denemeye girişti. Önerdiği şeyin ne olduğunu anladığımda hiçbir şeyin yasak olmadığı yepyeni, gıcır gıcır, inanılmaz bir düşler dünyasına ayak basmış olmanın garip bilinciyle doldu içim. Charlie ile oynadığı oyunun ne olduğunu bilmediğimi söyledim. Yani hiç mi? Yüzünün çizgileri tiksinti dolu bir inançsızlık ifadesi aldı. Sen hiç diye söze başladı yeniden. Ağzımla biraz okşayıp gıdıklayarak zaman kazandım. Çek arabanı anladın mı dedi. Burnunu çeke çeke ağlamaya başladı. Esmer omuzlarını dudaklarımın dokunuşundan çekti kurtardı. Gariptir, dudaklarını öpmek ya da düpedüz sevişmek dışında bütün öpme ve okşamalarımı ya aptal romantiklik ya da onarmanlık olarak nitelendiriyordu. Uzun zamanda kendini alamadı bundan. Yani diye üsteledi, üstüme çıkıp diz çökmüştü. Çocukken hiç yapmadığını mı söylemek istiyorsun? Hiç dedim, yalan da değil. Peki dedi Lolita, şimdi yapmaya başla bakalım. Lolita'nın yapmak fiiliyle ne demek istediğini uzun uzun anlatarak mürekkep yalamış okuyucularımı sıkmak amacında değilim. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki, çağdaş eğitim sisteminin, gençliğin benimsediği davranış biçimlerinin, kamp ateşi zırvaları ve benzerlerinin umarsızca kirlettiği bu güzel, bu bedeni yeni yeni biçimlenmeye başlamış genç kızda çekingenliğin zerresi yoktu. Sevişme meselesini yetişkinlere yabancı bir dünyanın, gençlerin dünyasının hırsızlama zevklerinden biri olarak görüyordu. Yetişkinlerin soyu sürdürmek üzere giriştikleri çabalar vız geliyordu ona. Küçük de o, hayat kaynağımla benimle bağlantısı olmayan bir aletmişçesine harıl harıl büyük bir ciddiyetle oynuyordu. Afacan bir velet olduğunu göstererek beni etkilemek isterken bir oğlan çocuğunun hayat kaynağıyla benimki arasındaki farkı gözden kaçırıyordu. Sadece gururum pes etmeme engel oluyordu. Köşeye kısılmış kalmıştım. Aptal numarası yaptım. Bıraktım kendimde dayanma gücü bulabildiğim sürece istediğini yapsın. Neyse asıl söylemek istediğim bunlar değil. Seks dedikleri şeyle hiç mi hiç ilgili değilim. Bu hayvanca ayrıntıları gözünün önünde canlandırmak hiç değil. Aklımı çelen daha esaslı bir çaba var ki o da su periciklerinin tehlikeleri konusunda belirleyici bir şeyler söyleyebilmek. Adımlarımı dikkatli atmam gerekiyor. Fısıldayarak konuşmalıyım. Sen işi geçmiş cinayet haberleri yazarı. Sen asık suratlı moruk mübaşir. Yıllarca okul kavşağında durduktan sonra şimdi ömür boyu yalnızlığa mahkum olan sen polis eskisi. Oğlan çocuklarına yüksek sesle kitap okuyan sen zavallı emekli. Sizin gibi heriflerin Lolita'ya deli gibi aşık olması yakışık almaz değil mi? Alır mı söyleyin. Ressam olsaydım sihirli avcıların müdüriyeti de bir yaz günü aklını kaçırarak bana yemek odasının duvarlarını gönlümün dilediğince resimleme görevini verseydi resmedeceklerimin birkaç tanesini sayayım. Bir göl çizerdim. Ateş çiçekleriyle bezeli bir çardak olurdu. Doğa görüntüleri cennet kuşunu kovalayan kaplan, derisi üzülmüş bir yavru domuzcu olduğu gibi yutan bir yılan olurdu. Yüzünde büyük bir acı ifadesi taşıyan ama avuçlarının çukurluğuyla giriştiği okşayışlar yüzündeki acıyı yalanlayan bir sultan, yuvarlak, güzel kalçalı küçük bir esir çocuğa su mermerinden bir sütuna tırmanmakta yardım ediyor olurdu. Müzik otomatlarının yan taraflarında yanıp sönen, aşağı yukarı hareket eden, ışıltılı testisleri andıran parlak lambacıklardan olurdu. Ara yaş kızlar grubunun bütün kamp etkinliklerini çizerdim. Kano yarışı, kamp dansları, göl kenarında güneşte saç tarama sahneleri, sayfiyede bir pazar gününü çizerdim. Gittikçe büyüyen çemberlerle halelenmiş gölde iten, gözden uzaklaşan ateş kırmızısı bir opal, bir yürek atışı daha, son bir renk darbesi, ciyak kırmızısı, sızım sızım sızlayan pembe bir iç çekişi, acıyla ilgilen bir çocuk. Bunları şu anda içinde bulunduğum sonsuz acıları yeni baştan yaşamak üzere anlatıyor değilim. O garip, korkunç, delirtici dünyanın, su periciklerine duyulan aşkın dünyasının kaçta kaçı cennettir, kaçta kaçı cehennem, onu belirlemek istiyorum sadece. Güzellikle yırtıcılığın örtüştüğü bir nokta var. Bu sınır çizgisini saptamak bütün dileğim. Ama bir türlü yapamıyorum. Neden? Kızların 12 yaşında evlenmelerine izin veren Roma hukukunun yasa maddelerinden biri, kilise tarafından da benimsenmiş olup, bugün Birleşik Devletlerin bazı eyaletlerinde de üstü örtülü biçimde geçerliliğini korumaktadır. Hele 15'inde evlenmek her ülkede yasaldır. Demek ki her iki yarımkürede de yörenin rahibince kutsanıp iyice kafayı çeken kırıklık bir hergele terden sırılsıklam olmuş damatlıklarını çıkardığı gibi kılıcını dibine kadar teri taze eşinin kınına sokuverse bunda aykırı bir yan olmayacaktır. St. Louis, Chicago ve Cincinnati'ninki gibi kanı kızıştıran iklimlerde deniyor hapishane kitabında eski bir dergide kız çocukları 12 yaşının sonlarına doğru cinsel gelişimlerini tamamlarlar. Dolores Hayes iklimi kanı kızıştıran Cincinnati'den ancak 33 kilometre ötede dünyaya gelmişti. Sadece doğanın takipçisiyim ben. Doğanın sadık köpeği. O zaman bu karabasan duygusunu neden bir türlü atamıyorum üzerimden? Onun goncasını mı zedeledim sanki? Jürinin duyarlı üyeleri, sayın hanımlar. Ben ilk sevgilisi bile değildim ki. Bana nasıl kirletildiğini anlattı. Tatsız un gibi muzlar, buruşuk şeftaliler, ağzınıza yarışır kızarmış patatesler yoğurduk. Küçüğüm bana her şeyi anlattı. Belli bir mantık sırası tutturmadan ağzına geldiği gibi söylüyor, bir yandan da matrak ağız hareketleri katıyordu konuşmasına. Sanırım daha önce de sözünü etmiştim. Özellikle öf diye bağırıp suratını buruşturması dikkatimi çekmişti. Ağzını pelte gibi yana çarpıtıyor, gözlerini komik bir tiksinti numarasıyla deviriyor. Buna bir uysallık, sanki karşısındakine toyluğunu, kusurlarını bağışlatmak istermişçesine bir yüz ifadesi de ekleniyordu. İnanılmaz hikayesine, geçen yaz gittiği, kendi deyimiyle çok seçkin bir kampta aynı çadırı paylaştığı arkadaşından söz ederek girişti. Bu çadır arkadaşı, azılı mazılı bir tip, yarı çatlak ama kafadar bir kız. Ona çeşitli konularda yol yordam öğretmişti. Sadıklı önce kızın adını vermek istemedi. Grace Angel mıydı diye sordum. Başını salladı. Hayır değildi. Kalantor birinin kızıydı. Babası, peki Rose Carmen mi? Yok canım olur mu hiç? Babası, Agnes Sheridan olmasın. Yutkundu, başını hayır anlamında salladı. Sonra dikkatle bana baktı. Buraya bak, bütün bu kızları nereden tanıyorsun sen? Açıkladım. Peki dedi. O okuldaki takımdan bazıları oldukça felakettir ama hiçbiri de bu kız kadar değil. İlle de bilmek istiyorsan söyleyeyim. Adı Elizabeth Talbot'tu. Çok esaslı bir özel okula gidiyor şimdi. Babası da bir şirketin yöneticisi. Tuhaf bir ikilemeyle zavallı Charlotte'un arkadaş toplantılarında bizim kız geçen yaz Talbot'ların kızıyla aynı izci grubundaydı. Türünden süslü sözleri ne kadar sık araya sokuşturduğunu düşündüm. Annesinin bu sevicilik çeşnisinden haberi olup olmadığını öğrenmek istedim. Deli misin? Tabii yok diye soluklandı Lo. Eli ayağı kesilmişti. Numaradan ürkmüş de sonradan rahatlamış gibi yaptı. Gene numaradan titreyen elini göğsüne bastırdı. Ne var ki beni daha çok karşı cinsle olan ilişkileri ilgilendiriyordu. 11 yaşında Orta Batı'dan Hempstead'e taşındıklarında Orta 2'ye başlamıştı. İyice felaket derken ne demek istiyordu? Şunu demek istiyordu. Miranda'ların ikizleri yıllardır aynı yatağı paylaşıyorlardı. Okulun en aptal oğlanı olan Donald Scott amcasının garajında Ezel Smith ile yapmıştı. Okulun en zeki oğlanı olan Kenneth Knight ise eline nerede ve ne zaman ne fırsat geçerse açık gösterirdi. Hem Q kampına dönelim dedim. Der demez de her şeyi aldım ağzından. Lo'dan 2 yaş büyük olan kampın en iyi yüzücüsü iri yarı sarışın Barbara Burke'ün sadece Lo ile paylaştığı çok özel bir kanosu vardı. Çünkü ondan başka Söğüt Adası'na kadar yüzebilen tek kız bendim. Bir tür yüzme yarışması herhalde. Temmuz boyunca her sabah dikkatini çekerim sevgili okuyucu Allah'ın her sabahı kamp müdüresinin 13 yaşındaki oğlu Charlie Holmes Barbara ve Lo'ya kanoyu Onks ya da Enks gölüne koruluktaki iki küçük göl çekmekte yardımcı oluyordu. Charlie zararsız, ihtiyar, sağır mı sağır bir hademeyle çiftçilerin adeti olduğu üzere kamptakilere ara sıra yumurta satan külüstür Ford arabalı bir çiftçi dışında birkaç kilometrelik bir çevre içindeki tek erkek yaratıktı. Ah sevgili okuyucu, her sabah büyük çocuk gençliğin, çiğin, kuş çıvıltılarının belirtileriyle dolup taşan bu güzel, bu masum ormandan kestirme bir yol bularak ilerliyorlar ve bir noktada sere serpe bir çalılığın orada Barbara ile oğlan Lo'yu gözcü dikerek başka bir çalılığın arkasında çiftleşiyorlardı. Önceleri deneyip neye benzediğini görmeyi reddetti. Ama merak ve arkadaşlık ağır bastı. Çok geçmeden Barbara ile Lo, suskun, somurtkan, kaba fakat yorulmak bilmez Charlie ile sırayla yapmaya başladılar. Çiğ bir havuç ne kadar çekiciyse Charlie de ancak o kadar çekiciydi işte. Ne var ki harika bir prezervatif koleksiyonuna sahip bulunmaktaydı. Prezervatiflerini yakınlarındaki kalabalık bir sanayi kasabasıyla aynı adı taşıyan Doruk Gölü'ne sarkıtıyor, gerektikçe oradan çekip alıyordu. Olayı gırgır bulduğunu, cilde iyi geldiğini söylemesi dışında Lolita'nın Charlie'nin zekasıyla davranışlarından sadece küçümsemeyle söz ettiğini duymak içime su serpmişti. O alçak muzurun Lolita'cımı kızıştırdığı da söylenemezdi. Aslına bakılırsa gırgır bir yana oğlanı pek bir şey becerebildiğini de sanmıyorum. O sırada saat onu bulmuştu. Şehvet dalgalarının kabarmasıyla birlikte boz renkli, eserekli bir günün elle tutulur iç karartıcılığıyla işbirliği eden kül rengi berbat bir duygu geldi yerleşti içime. Şakaklarım da zonklamaya başladı. Esmer, narin, çıplak loğucuğum, dar beyaz kalçaları bana, somurtuk suratı dolabın kapağındaki aynaya dönük olarak ayakta duruyordu. Kollarını iki yana sarkıtmış, üzerleri pisi pisi kürküyle kaplı, yeni terlikler içindeki ayaklarını iki yana açmış, parmağını alnına düşen bir lülenin içinden geçirerek aynadaki kendi görüntüsüne somurtuyordu. Koridordan işlerinin başındaki zenci kat hizmetçilerinin mırıl mırıl sesleri geliyordu. Sonra biri usulca bizim odanın kapısını açmaya çalıştı. Lo'yu banyoya yolladım. Güzelce sabunlara duş almasını söyledim. Yatak karmakarışıktı. Şurada burada patates cipsi artıkları göze çarpıyordu. Önce denizci mavisi yünlüden bir etek bluz, sonra da kolsuz bir yelekle volanlı kareli kumaştan bir etek giydi çıkardı. İlk giydiği küçük geldi, ikinci giydiği ise çok boldu. Acele etmesi için yalvardığımda durum beni korkutmaya başlamıştı. Lo hırçın bir hareketle benim o güzel armağanlığımı bir köşeye fırlattığı gibi bir gün önce giydiklerini geçirdi üzerine. Sonuçta hazır olduğunda dana derisi taklidi yeni bir el çantası armağan ettim. Çantanın içine darphaneden yeni çıkmış pırıl pırıl madeni paralar koymayı da unutmamıştım. Aşağı inip kendine bir dergi almasını söyledim. Ben de bir dakikaya kalmaz inerim dedim. Senin yerinde olsam güzelim yabancılarla da konuşmazdım. Ufak tefek zavallı armağanlarım dışında pek derlenip toplanacak bir şey yoktu. Gene de tehlikeli, uzun bir süreyi aşağıda bir şeyler mi karıştırıyordu, yatağı düzeltmekle geçirdim. Bir hapishane kaçkınının bir çift yaşlı, şişko orospuyla süslendiği aşk yuvasından çok, kusursuz bir babayla kızının terk ettiği yuva izlenimini uyandırmak istiyordum. Sonra giyindim, gelip avuları alsın diye ak saçlı asansörcüyü çağırdım. Her şey yolundaydı. Orada, lobide üzeri kalabalık kan kırmızısı bir koltuğa gömülmüş oturuyor, canhıraş bir sinema dergisine dalmış gözüküyordu. Benim yaşlarımda tweedler giymiş bir herif, otelin mezhebi bir gece içinde sahte İngiliz çiftlik ağlarını dönüvermişti. Sönmüş brosuyla 100 yıllık gazetelerin arkasından Lolita'ma gözlerini dikmiş bakıyordu. Lolita'nın üzerinde çok bilmiş, kısa konşlu beyaz çorapları, hafif topuklu mokasenleri, köşeli yakalı, parlak renkli basma elbisesi vardı. Yorgun lambadan taşan bir parça ışık, ılık esmer uzuvlarındaki altın rengi ayva tüylerini de belirginleştiriyordu. Pervasızca bacak bacak üzerine atmış oturuyordu. Solgun gözlerinin satırları dikmiş okuyor, arada bir kırpıştırıyordu. Bill'in karısı birbirlerini tanımadan çok önce uzaktan aşıkmış ona. Aslına bakarsanız Çubuk Pastanesi'nde meyveli dondurmasını kaşıklarken görüp aşık olmuşmuş ünlü genç aktöre. Kalkık burnundan, çilli suratından, ak boynunda düşsel bir vampirin dişlerini geçirdiği yerdeki morumsu noktadan ya da farkında olmadan diliyle kabarık dudaklarının çevresindeki gül pembesi kaşıntı yerlerini yalayan dilinden daha çocukçu bir şey olabilir miydi? Kendi elbisesini kendi diken, ciddi kitaplardan hoşlanan Yıldız Adayıcı'nın hikayesini okumaktan daha zararsız ne olabilirdi? Tepesindeki ipeksi pırıltısıyla halelenmiş duran, ortadan ayrılmış, parlak kumral saçlardan daha masum, daha lekesiz, şu ağzını suya akan herif aslında biraz İsviçreli Gustav ve amcamı da andırmıyor değil. Amcam da oldum olası yeni açılmış goncaların hayranıydı. Bedenimin her dokusunun o küçük kızın bedeninin dokunuşuyla donandığını bilse hasetinden çatlardı. Kız çocuk kılığına girmiş ölümsüz bir cinin bedeniydi o beden. Pembe domuz kılıklı Mr. Soong, karımın telefon etmediğinden kesinlikle emin miydi? Evet emindi. Eğer telefon ederse lütfen Clara teyzeye gittiğimizi söyler miydi? Söylerdi tabii. Hesabı ödeyip Lo'yu iskemlesinden kaldırdım. Arabaya gidinceye kadar okumayı sürdürdü. Kasabanın güneyinde birkaç sokak ilerideki sözüm ona kafeteryaya götürülürken hala okuyordu. Ah evet yedi. Hem de nasıl yemek. Yemeğini yemek üzere dergiden bile vazgeçti. Ama her zamanki neşesinin yerine garip bir durgunluk almıştı. Küçük Lo'nun istediğinde iyice aksi olabileceğinden haberim vardı. Dişimi sıktım, gülümsedim. Kendime olacak tatsızlıkları hazırladım. Yıkanmamıştım, tıraş olmamıştım. Daha bağırsaklarımı boşaltamamıştım. Sinirlerim haraptı. İki çift söz etmeye kalkıştığımda küçük metresimin omuzlarını silkip burun deliklerini iri iri açması hiç de hoşuma gitmiyordu. Peki Mayne, annesiyle babasının yanına dönmeden önce Phyllis'in bunlardan haberi oldu mu diye sordum gülümseyerek. Bak dedi Lo. Dudaklarını büzdü, ağlamakta olmuştu. Bu konuyu kapatalım, tamam mı? Bunun üzerine ilgisini yol haritasını çekmeye çalıştım. Yine de ne kadar dudaklarımı şaplattımsa da ilgisini çekmeyi başaramadım. Sabırlı okuyucuma, ah ne olurdu Lolita da senin uysal yaratılışını örnek alsaydı kendine, bir kere daha hatırlatmakta yarar var. Hedefimiz Shenlepingül kasabasının oralarda, üssel bir hastanenin yakınlarıydı. Daha sonra seçtiğimiz birçok hedef gibi bu hedef de gelişigüzel uydurulmuş bir hedefti. Bu numarayı nasıl inanılır kılabileceğimi, ayrıca Leppingville'deki bütün sinemaları bir dolaşıp bitirdikten sonra nasıl başka akla yakın numara uyduracağımı kara kara düşünür olmuştum. Humbert gittikçe huzursuzlaşıyordu. Çok özel, çok yeni bir duyguydu bu benim için. Biraz önce öldürdüğüm birinin küçük hayaletiyle yan yana oturmuşçasına beni boğan korkunç bir iç sıkıntısı. Tam arabaya binerken Lo'nun yüzünden bir acı gölgesi geldi geçti. Yanıma yerleştiğinde aynı gölge bir kere daha bu kez daha da belirgin olarak geldi geçti. Kuşkusuz ben daha iyi göreyim diye ikinci kez yinelemişti bunu. Dudala gibi bir şey mi var diye sordum. Hiçbir şey yok hayvan herif diye karşılık verdi. Ne herif diye sordum, sustu. Brisland'dan ayrılıyoruz şimdi. Evet, gevize Lo'nun ağzını bıçak açmıyordu. Dehşetin buz gibi örümcekleri sırtımdan aşağıya doğru inmeye başladılar. O bir yetimdi. O, koca elli, koca kollu, kötü kokulu bir yetişkinin daha bu sabah üç yaman sevişmeye alet ettiği yalnız bir çocuk, tam anlamıyla bir öksüzdü. Yaşam boyu gerçekleşmesine çalışılan bir düşün, bir anlamda gerçekleşme çerçevesini çok aştığı, bir karabasana dönüştüğü söylenebilirdi. Dikkatsiz, budulaca ve alçakça davranmıştım. Yine de açıkça söylüyorum. İçimde dönüp duran bu karanlık anaforların ta dibinde bir yerde arzunun yeniden kımıldandığını hissediyordum. Bu sefil su pericine duyduğum iştah öylesine canavarcaydı ki. Ya sessiz sedasız park edebileceğim bir yol kenarı bulur bulmaz onunla sevişmek istememe karşı çıkacak olursa diye düşünüyordum. Bu iç burkucu düşünce içimdeki suçluluk duygusuna karışıyordu. Başka bir deyişle zavallı Humbert son derece mutsuzdu. Arabamı Leppingville'e doğru öyle sersem gibi sürerken aklımı zorluyor, parlak kanatları altına sığınıp koltuk arkadaşımla konuşma konusu açabilecek bir nükte aranıyordum. Sonunda sessizliği bozan o oldu. Ah ezilmiş bir sincap dedi. Yazık. Ya değil mi? Seni fırsat Humbert, umutlandın gene. Bir dahaki benzincinde duralım diye sürdürdü konuşmayı Lo. Tuvalete gideceğim. İstediğin yerde dururuz dedim. Sonra sevimli, sakin yüksek ağaçlı, neşeydi galiba, artık o anda Amerikan ağaçlarını tanımaz olmuştum. Bir kuytuluk, arabamızın asfalt yolda çıkardığı sesi yeşil yeşil yankılamaya başladı. Sağda kalan kırmızı topraklı, kenarları eğrelti otlu yol bizi ormana dalmadan önce başını kaldırıp baktı. Acaba şurada durup, yürü diye bağırdı Lo tiz bir sesle. Tamam, tamam, yavaş ol. Ey başına sefil canavar, ey başına. Ölteye bir baktım. Tanrı'ya şükür gülümsüyordu çocuk. Seni sersem dedi bana tatlı tatlı gülümseyerek. Seni iğrenç yaratık. Papatyalar gibi lekesiz bir kızdım. Bak neler yaptın bana. Polisi çağırıp tecavüz ettiğini söylemem gerekir aslında. Ah seni pis, pis moruk. Sadece şaka mı ediyordu? Saçma sapan sözlerin ardında uğursuz bir histeri kokusu seziliyordu. Sonra dudaklarını buruşturup sızlanmaya başlayarak ağrılardan yakınmaya koyuldu. Oturamadığını, içinde bir şeyleri yırttığımı söyledi. Sırtımdan ter boşalmaya başlamıştı. Az kaldı kuyruğunu havaya dikmiş koşarak otoyolu geçen küçük bir hayvanı eziyorduk. Huysuz yoldaşım gene küfürlü bir şeyler söyledi bana. Benzin istasyonunda durduğumuzda tek bir söz söylemeden arabadan atladı. Uzun bir süre dönmedi. Burnu kırık, yaşlıca bir arkadaş yavaş yavaş özene bezene arabanın ön camını sildi. Her yerde başka türlü yaparlar bunu. Kimi güderiyle, kimi sabunlu fırçayla siler. Bu arkadaş pembe bir sünger kullanıyordu. Sonunda döndü. Bak dedi. Beni öylesine inciten o kayıtsız sesiyle bana biraz bozukluk ver. Hastaneye anneme telefon edeceğim. Numarası kaç? Bin arabaya dedim. O numaraya telefon edemezsin. Neden? Bin arabaya ve çek kapıyı. Arabaya bindi. Kapıyı çekti. Yaşlı oto tamircisi gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Direksiyon kırarak arabayı otoyola çıkardım. Canım istediğinde neden arayamazmışım annemi? Çünkü dedim annen öldü. Şen Leppingville kasabasında ona 4 cilt resimli roman, 1 kutu şekerleme, 1 kutu badem yağı, 2 şişe Coca-Cola, 1 manikür çantası, göstergesi ışıklı bir kol saati, taşı sahici topazdan bir yüzük, 1 tenis raketi, beyaz yüksek konuşlu patenler, 1 dürbün, 1 el radyosu, çiklet, saydam bir yağmurluk, güneş gözlükleri, baştan çıkartıcı kazaklar, şortlar, çeşit çeşit yazlık elbiseler ve daha bir sürü giyecek satın aldım. Otelde ayrı odalarda kaldık. Ama gecenin yarısında ağlaya ağlaya benim odama geldi. Tatlı tatlı barıştık. Biliyorsunuz gidecek hiç ama hiç kimsesi yoktu. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Cincinnati. Cincinnati. Rose Carmen. Rose. Carmine. Agnes Sheridan. Agnes. Seridane. Elizabeth Talbot. Elizabeth Talbot. Barbara Burke. Burke. Charlie Holmes. Charlie. Holmes. Onyx. Onyx. Enix. Enyx. Jill. Jill. Claire. J-L-A-R. Leppingville. L-E-P-I-N-G-V-I-L-L-E.
Ayrım sonu, sayfa 163.